Ayrım 4, sayfa 46. Din, gerçekliğin inkarı ile birlikte mutlulukla iç içe geçmiş sanrısal bir karmaşadan başka bir yerde bulamayacağımız arzu edilen yanılsamalarla dolu bir sistemdir. Dinin 11. emri şudur: sorgulamayacaksın. Tıpkı fizikselde olduğu gibi psikolojik düzlemde de her şeyin gözüme göründüğü gibi olması gerekmez. Nevrotik kişilerin psikanaliz edilmesi sayesinde alt ıslatmayla bir karakter özelliği olan hırs arasında yakın bir ilişki olduğu öğrenilmiştir. Bireyin özgürlüğü uygarlığın getirisi değildir. Uygarlık yokken özgürlük tepe noktasındaydı. Benzeşimlerin karar vermede belirleyici olmadığı doğrudur. Ama insanın kendisini evinde gibi hissetmesini sağlarlar. Yeri geldiğinde sadizm uygundur. Yeter ki doğru hedefe yöneltilsin. Uygarlık, yaşam gereksinimlerinin baskısı altında ve içgüdülerimizin tatmin edilmemesi pahasına oluşturulmuştur. Kendi kendine dürüst olmak iyi bir uygulamadır. Doğum, ilk kaygı deneyimidir. Bundan dolayı kaygı hissinin kaynağı ve ilk örneği doğumdur. Annesinin tartışmasız en sevdiği çocuğu olan bir erkek hayatı boyunca bu fetih hissini içinde taşır. O, başarının verdiği özgüven beraberinde sıklıkla gerçek başarı da getirecektir. Neden sofuların hiçbirisi psikanalizi keşfedememiştir? Neden Allahsız bir Yahudi'ye kalmıştır bu keşif? Analizin amacı patolojik tepkileri engellemek değil, hastanın egosuna ya da bu yolu seçme özgürlüğünü tanımaktır. İd neredeyse ego da orada olacaktır. Her normal insan aslında yalnızca orta seviye normaldir. İnsan egosunun şu ya da bu kısmı az ya da çok derecede akıl hastasınınkine yaklaşır. Çocuklar tamamen egoist varlıklardır. İhtiyaçlarını çok yoğun biçimde hisseder ve karşılamak için canlarını dişlerine takarlar. Tabiatı ne olursa olsun, ruhla ilgili her şey bilinç dışıdır. Babanın yerine geçebilmek için babanı öldürmek istedin. İşte şimdi sensin baba ama ölü bir babasın. Kesin bildiğim tek bir şey var. İnsanların değer yargıları doğrudan mutluluk arzularının peşinden gider. Yani değer yargıları insanların yanılsamalarını savlarla destekleme çabalarıdır. Zayıf yanlarımızdan güçlü yanlarımız ortaya çıkacaktır. Faziletli insan, faziletsiz insanın gerçek hayatta yaptıklarını düşünde görmekle yetinir. İnsan aklının içgüdüsel yaşamına nazaran güçsüz olduğunda istediğimiz kadar ısrar edebilir ve bu konuda haklı olabiliriz. Gel gelelim bu güçsüzlüğümüzün tuhaf bir yanı vardır. Aklın sesi alçaktır. Ama kendisini duyurana kadar susmaz. Bitip tükenmeyen inkarların ardından başarıya ulaşır. İnsanlığın geleceğine iyimser bakabileceğimiz az sayıdaki noktalardan biridir bu. İnsanların genelde yanlış kıstaslar kullandıkları, kendileri için güç, başarı ve zenginlik arayıp başkalarında bunları gördüğünde hayranlık duydukları ve hayattaki gerçek değerleri azımsadıkları izlenimine kapılmaktan kendilerini alamıyorum. Kulağa nahoş ve aynı zamanda çelişkili gelse de aşkta özgür ve mutlu olmak isteyen bir kimsenin kadınlara duyduğu saygıyı aşması ve annesi ve kız kardeşiyle ensest ilişki yaşama fikriyle uzlaşması gerekmektedir. İnsanoğlu artık prostetik bir tanrı kıvamını almıştır. Bütün protez uzuvlarını üstüne geçirdiğinde fevkalade bir hal alır ama o uzuvlar onun üstünde büyümemiştir ve hala daha ara sırada olsa ona büyük sıkıntı verirler. Uzun süredir gözlemlediğimiz üzere bütün nevrozların hastayı gerçek yaşamdan uzaklaştırmak, onu hakikate yabancılaştırmak gibi bir sonucu ve bu sebeple muhtemelen böyle bir amacı vardır. Haz ilkesinin bize dayattığı mutluluk amacı ulaşılabilir bir amaç değildir. Bununla birlikte öyle ya da böyle bu amacı gerçekleştirmeye yaklaşma çabalarımızdan vazgeçemeyiz. Nevrotik kişiler hastalıklarından şikayet eder ama hastalıklarının tadını çıkarmaktan da geri kalmazlar. İş bu durumu konuşup geçirmeye gelince de yavrularını koruyan dişi aslan gibi korumaya geçerler. Bir doktor hastalarına karşı şeffaf değil, ayna gibi olmalı. Onlara yalnızca kendisine gösterilenleri göstermelidir. Temkinli bir iş adamının sermayesini tek bir işe yatırmaktan kaçınması gibi, aklımız da bize bütün mutluluğumuzu tek bir kaynaktan beklemememiz konusunda nasihat verir. Muhalefet illaki düşman anlamına gelmez, ancak suistimal edilir ve düşmanlık için vesile olarak kullanılır. Amerika, dünyanın şimdiye dek gördüğü en heybetli deneydir. Fakat korkarım ki başarılı olamayacaktır. Komünist sistemin ekonomik eleştirileriyle hiç ilgim yok. Özel mülkiyetin lağv edilmesi amaca uygun mudur, faydalı mıdır bunu araştıramam. Ancak sistemin temel aldığı psikolojik öncüllerin savunulacak tarafı olmayan bir yanılsama olduğunu görebiliyorum. Özel mülkiyeti lağv ederek insanın saldırganlık sevgisini bir aracından mahrum bırakıyoruz. Gel gelelim saldırganlığın kötüye kullandığı güç ve nüfus farklılıklarını hiçbir şekilde değiştiremedik. Bazı dini öğretilerin tarihi değer taşıdığını bilmemiz onlara duyduğumuz saygıyı artırır. Ama bu öğretilerin temel uygarlık kurallarına sebep gösterilmelerine bir son verilmesine dair önerimizi geçersiz kılmaz. Bilakis bu tarihi tortu dini öğretileri nevrotik kalıntılar olarak görmemizi sağladı ve şimdi analitik tedavide olduğu gibi bastırmanın etkilerini aklın ussal işleyişinin sonuçlarıyla değiştirmenin zamanı geldi. Ego ile it arasındaki ilişki binici ile at arasındaki ilişkiye mukayese edilebilir. At hareket enerjisini sağlar. Amacı saptayıp güçlü bineğinin hareketlerini amaca doğru yönlendirme ayrıcalığı binicinindir. Ancak ego ile it arasındaki ilişki sıklıkla bu kadar ideal olmayan bir tablo çizer. Bu tabloda binici, at ne yöne gitmek istiyorsa atı oraya sürmek zorunda kalır. Benim yaptığım gibi insanın bağrına konuşlanmış yarı evcil şeytanların en kötülerini çağırıp onlarla güreşen hiç kimse bu mücadeleden burnu bile kanamadan çıkacağını sanmasın. Dini öğretiler yanılsamadan ibarettir. Kanıta olanak tanımazlar. Hiç kimse bu öğretileri doğru kabul edip bunlara inanmaya zorlanamaz. Farklı bireylere yapılan psikanalizler bize ısrarla şunu göstermiştir. Her insanın tanrısı kendi babasına benzer şekillenir. Tanrı ile şahsi ilişkisi babasıyla gerçekteki ilişkisine bağlıdır ve bu ilişkiyle birlikte iniş çıkışlar yaşayıp değişir ve özünde Tanrı yüceltilmiş bir babadan başka bir şey değildir. İnsanların ortak bir yaşam sürmesi, ancak ayrı ayrı bireylerden daha güçlü bir çoğunluğun bir araya gelmesi ve bireylerin karşısında tek bir bütün halinde çıkması ile mümkündür. Bu topluluğun gücü, kaba kuvvet hükmü verilen bireyin gücü karşısında hak olarak tahsis edilir. Ölümü hayal etmeye kalktığımızda kendimizi seyirci gibi algılarız. Dinin heybetini tam anlamıyla ölçmek isteyen bir kişi, dinin insanlık adına neleri üstlendiğini aklından çıkarmamalıdır. Din, insanlara evrenin başlangıcı ve kaynağıyla ilgili bilgi verir, onlara koruma ve nihai mutluluk vaat eder ve otoritesinin verdiği kuvvetle rehberlik eder. Cinsellik, psikonevrozlar başta olmak üzere çoğu nevrozun anahtarıdır. Anahtarı küçümseyen biri asla kilidi açamaz. İnsan geçmiş ve bugün hakkında ne kadar az bilirse, geleceğe dair hükümleri de o kadar güvensiz olacaktır. Yanılsamaların belirleyici özellikleri insan arzularından kaynaklanmalarıdır. İnsan, ilişkilerinden kaynaklanabilecek acılara karşı ilk savunma şekli kendini tecrit etmek, diğer insanlardan uzak kalmaktır. Bu yolda elde edilebilecek mutluluk gördüğümüz kadarıyla sessizliğin verdiği mutluluktur. Çok korkulan dış dünyadan kendimizi korumak için bu işi yalnız becermek istiyorsak ona yüz çevirmemiz gerekir. Cinsel içgüdülerin doğasındaki bir şeyin tam bir tatmininin gerçekleşmesi için elverişsiz ortam hazırladığı ihtimaline dikkate almalıyız. Sopa, ağaç gövdesi, Şemsiye, bu sonucun açılması ereksiyonla karşılaştırılabilir gibi uzayan nesneler erkek organı yerine geçebilir. Kutu, kasa, dolap, sandık ve fırın ise rahmi singeler. Düşlerde görülen odalarda genellikle kadınlardır. Manzaralar ise özellikle de içlerinde köprüler, ağaçlı tepeler varsa kadın genital organlarının bir bitinmemesi olarak kabul edilebilir. İnsanoğlunun en sevimsiz huyları ve kişilik özellikleri hilekarlığı, korkaklığı, hürmetsizliği, çetrefilli bir uygarlığa tam anlamıyla uyum sağlayamamasından kaynaklanır. Bütün bunlar hep içgüdülerimizle kültürümüz arasındaki çelişkiden doğar. Ben kıyaslanamayacak kadar serbest bir cinsel yaşam taraftarıyım. Küçük kızların cinsel yaşamları hakkında oğlanlarınkinden daha az şey biliyoruz. Ama bu ayrımdan utanmamıza hiç gerek yok. Sonuçta yetişkin bir kadının cinsel hayatı psikoloji için karanlıkta bir kıtadır. Karnı doymuş bir halde memeden ayrılıp geriye yaslanmış, al al yanakları ve yüzünde huzurlu bir tebessümle uykuya dalmış bir bebeği seyreden hiç kimse, bu manzaranın sonraki hayatında cinsel tatminin bir ifadesi olarak devam edeceğini düşünmekten kendini alamaz. Herkesin bildiği üzere Aristoteles'ten öncekiler düşleri düş gören aklın bir ürünü değil de ilahi bir esinleme olarak kabul ediyorlardı. Ve eski zamanlarda düş yaşamı üstüne düşüncelerde bulunabilen bu iki karşıt akım göze çarpıyordu. Ayrım, düş göreni uyarmak ya da ona gelecekten haber vermek için gönderilen gerçek ve değerli düşler ile amacı düş göreni yanıltmak ya da yıkıma sürüklemek olan işe yaramaz hileli düşler arasında yapılmıştır. İnsanların büyük çoğunluğu hayran olacakları karşısında boyun eğecekleri, onlara hükmedecek ve hatta bazen kötü davranacak bir otoriteye ihtiyaç duyarlar. Uygarlığın eğitimli kişiler ve bilgili işçilerden korkacak bir şeyi yoktur. Böyle insanlarda uygar davranış için gerekli dinsel güdülerin başka seküle güdülerle yer değiştirmesi sıkıntısız bir şekilde gerçekleşecektir. Yazarlar şöhret, zenginlik, güç ve kadınların sevgisini elde etmek için kaleme sarılırlar. Kendi özgür iradelerinden çıkmış gibi görünen düşüncelere yönelik gerekli zihin tutumunun benimsenmesi ve normalde onlara karşı çalışan eleştirel işlevin terk edilmesi bazı insanlar için başarması çok zor bir iştir. İstem dışı düşünceler ortaya çıkmalarını engellemek isteyen çok şiddetli bir direnç doğurma ihtimali taşırlar. Ancak büyük şair ve filozof Friedrich Schiller'e güvenecek olursak, şiirsel yaratımın da aynı tutuma ihtiyacı vardır. Uygarlık, Eros'un hizmetinde olan bir süreçtir. Ve amacı, önce birey olarak insanları, ardından aileleri, sonra ırkları, halkları ve ulusları bir araya getirip, tek bir birliği, insanlığın birliğini oluşturmaktır. Bunun neden gerçekleşmesi gerektiğini bilmiyoruz ama Eros'un işi tam olarak budur. İnsanlığın bir bütün olarak gelişiminde tıpkı bireylerde olduğu gibi egoizmi özgeciliğe dönüştürmek suretiyle sevgi uygarlatıcı etken olarak iş görür. Bir insanın heteroseksüelliği herhangi bir homoseksüelliğe tahammül gösteremez. Ve aynı şekilde bunun tam tersi de geçerlidir. Psikanalizin amacı insanların nevrotik mutsuzluklarından kurtulup mutsuzluklarını normal bir şekilde yaşamalarını sağlamaktır. Çocuklar çok az gerçekçi kaygı taşırlar. Su kenarlarında koşar, pencere pervazlarına tırmanırlar, kesici aletler ve ateşle oynarlar. Sözün kısası, onlara zararı dokunabilecek her şeyi yapar ve onlardan mesul kişileri korkuturlar. Bu tamamen eğitimin sonucudur. Çünkü eğitici deneyimleri kendi başlarına edinmelerine izin verilemez. Psikanaliz yöntemiyle size iyileştirme yolunda bir tren bileti verdim. Bu bileti kullanıp kullanmama kararı ise tamamen size kalmış. Nevroz, it ile ego arasındaki çatışmanın bir sonucudur. Psikoz ise ego ile dış dünya arasında benzer bir çatışmanın analog çıkıntısıdır. Bütün nevrotik hastalıkların tedavi edilebileceği beklentisi tahmin ediyorum ki meslek dışı kişilerin nevrozların var olmaya hakkı bulunmayan gereksiz şeyler oldukları düşüncelerinden doğmuştur. Oysa ki nevrozlar yapısal hastalıklardır ve genellikle birkaç atakla sınırlı kalmaz, insan ömrü boyunca uzun zaman sürerler. Yakın bir arkadaşla nefret ettiğim bir düşman, duygusal yaşamımın vazgeçilmez gereksinimleri olmuştur hep. Bunları her zaman en baştan yaratabilmiş ve sıklıkla da o dostla düşmanı tek bir kişide denk getirerek çocukluk idealime yaklaşmışımdır. İnsan bir kez dini öğretilerin önüne koyduğu saçmalıkları hiç eleştirmeksizin kabul etme ve hatta aralarındaki çelişkileri görmezden gelme noktasına geldi mi, o insanın zekasının zayıflığına fazla şaşmamamız gerekir. Din, insanlığın çocukluk çağına aittir. Artık insanlık rüştünü ispatladığına göre dini de geride bırakmalı. Acı çekme karşısında aşık olduğumuz zamanki kadar savunmasız kalamayız. Ruhunun derinliklerine bak ve önce kendini bilmeyi öğren. Sonra bu hastalığın neden sana çattığını anla. Belki de o zaman hastalıklardan sakınabilirsin. Hayatım boyunca hep talihliydim. Hiçbir işim kolay gelişmedi. Uygarlık yolundaki gelişimimiz karşılığında ödediğimiz bedel suçluluk hissinin artmasıyla kaybettiğimiz mutluluktur. Olgunluk, doyumu erteleyebilme kabiliyetidir. Bizim başarımızın tanrılar ve peygamberlerin başarısıyla kıyaslanabileceğini sanmıyorum. Kutsal bakirenin mucizelerine inanan insanların sayısı bilinç dışına inananların sayısından kat kat fazla. Din dediğimiz şey bilinç dışında arzuların yerine getirilme sürecidir. Kimi insanlar bu süreç işlemediğinde zihinsel açıdan zarar görme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Çünkü bu insanlar tanrısız, amaçsız bir hayat fikriyle başa çıkamazlar. İnsanlık mantıksızlığı tepe noktasında yaşamaktır. O yüzden mantıklı argümanla insanlık üstünde etki yaratabileceği beklenmemelidir. Ön yargıya karşı kimse bir şey yapamaz. İnsanlar sevgi arayan nazik, bununla birlikte saldırı altındayken kendilerini savunmayı becerebilen yaratıklar değildir. Kuvvetli bir saldırganlık arzusunun da insanların içgüdülerinin arasında bulunduğu kabul edilmelidir. Her zaman doğruyu söylemeyi iyi özelliklerimden biri olarak saymıyorum artık. Çünkü bu benim mesleğim. Evrene dair problemleri çözemediği için bilime yapılan kınamalar adaletsiz ve kötü niyetlidir. Bilimin bu büyük başarılar için daha yeterince vakti olmamıştır. Bilim henüz çok genç, geç gelişmiş bir insan etkinliğidir. Hayır, bizim bilimimiz bir yanılsama değildir. Ancak bilimin veremediğini başka yerde aramak bir yanılsamadır. Bilimden bir ahlak sistemi oluşturmasını beklemek mantık dışı olur. Ahlak, insanlar arasındaki trafiği düzenlemek için bir nevi karayolu kodudur. Fizik biliminde daha dün dörtgen olduğu sanılan atomun şimdi yuvarlak olduğunu düşünülmesini fırsat bilen dinciler, haksız bir taraflılıkla bunu kendi çıkarlarına kullanıyorlar. Fizik bilimi doğa üstündeki egemenliğimizi genişlettiği müddetçe bu değişiklikler sizin için kayda alınacak meseleler olmamalıdır. Dinin çocukluk nevrozuna benzediği fikri kişiye kendini zorla kabul ettirir ve insan çocukların büyüdükçe benzer nevrozlarından kurtulmaları gibi insanlığın da bu nevrotik süreçten kurtulacağını düşünecek kadar iyimserdir. Mizah, etkileşim içinde bulunduğu üzücü etkilere rağmen keyif sağlama aracıdır. Çalışmadan geçecek bir hayat düşüncesini pek rahat karşılayamıyorum. Çalışmak ve hayal gücünü serbest bırakmak benim için aynı şey. Başka hiçbir şeyden keyif almıyorum. Cinsel ilişki sırasında karşısındakine acı çektirmekten haz duyan bir kimse, cinsel ilişkide kendisinin çekeceği acıdan da haz duyacaktır. Sadist daima aynı zamanda mazoşisttir. Saldırganlığı yaratan mülkiyet değildir. İlkel çağlarda mülkiyet daha çok kıtken saldırganlık sınırsızca hüküm sürüyordu. Mülkiyet daha o ilk anal biçimini terk etmeden önce çocukluk döneminde bile saldırganlık kendisini gösterir Belki de tek bir istisna olarak anne ile erkek çocuk arasındaki ilişki hariç insanlar arası her türlü sevgi ve şefkat ilişkisinin temelinde saldırganlık yatar. Ruhumun derinliklerinde gizli bir köşede fanatik bir Yahudiyim. Ön yargısız ve tarafsız olmak için gösterdiğim onca çabaya rağmen kendimi böyle görmekten dehşete düşüyorum. Şu yaşımda buna karşı ne yapabilirim? Ego, idin bizzat dış dünyanın etkisi altında şekillenen kısmıdır. Aşk hissi cinayete duyulan ihtirastan fazla genç olamaz. Yıllar önce çalışma yöntemim farklıydı. İlham gelsin diye oturur beklerdim. Şimdi ise ben onunla yarı yolda buluşuyorum. Hoş, böyle daha hızlı mı oluyor bilmiyorum. Düşünceler davranış provalarıdır. Dünyanın gerçeklerini keşfetmek isteyen birisi alçak gönüllü olmalı ve kişisel tercihleriyle sevmediği şeyleri geri planda tutmalı. Ebeveynlerden birine aşık olup diğerinden nefret etmek, çocuk yaşlarda oluşan ve sonradan oluşabilecek nevrozların semptomlarını belirlemede kilit rol oynayan fiziksel güdülerin en temel bileşenlerindendir. Böyle bir şeyin var olduğu antik çağlardan günümüze kalan bir efsaneyle de doğrulanır. Bu efsanenin derinliği ve evrensel gücü ancak çocuk psikolojisine dair öne sürdüğüm hipotez evrensel bir gerçeklik kazanırsa anlaşılabilir. Bahsettiğim Kral Oedipus'un efsanesi ve Sofokles'in aynı ismi taşıyan dramasıdır. Geçtiğimiz asırlarda insanoğlunun naif öz sevgisi bilimin ellerinden iki ağır darbe almıştır. İlki, dünyanın evrenin bir merkezi değil, hayal bile edilemeyecek, uçsuz bucaksız bir kozmik sistem içinde minicik bir parça olduğunu öğrendiği zamandır. İkinci darbeyi, biyolojik araştırmalar insanın yaratılışındaki sözde ayrıcalıklı konumunu yıkıp aslında hayvanlar aleminden geldiğini ve giderilemez hayvani doğasını ispatladığında almıştır. Ancak insanın megalomanlığı, üçüncü ve en ağır darbesini egonun kendi evinin efendisi olmadığını ve zihninden bilinçsizce geçen kıt bilgiyle yetinmesi gerektiğini ispatlamaya çalışan günümüz psikolojik araştırmalarından alacaktır. Rüyadaki çarpıtmalar aslında bir sansür eylemidir. Ayrım sonu, sayfa 65.